Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 25 Ordubehş 1401, Hicri Kamer'e 13 Şevval 1443 ve Miladi 15 Mayıs 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, başlangıç yayınımız daha sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Dr. Abbas Karaş ile İsrail rejiminin medya mensuplarına yönelik saldırıları üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı ve 33. Uluslararası Kitap Fuarı ve Kalıcı Etir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, Şii-Sünni birliğinin stratejik bir mesele olduğunu belirtti. Bakır İken, İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik politikası yaptırımları etkisizleştirmektir dedi. Türkiye ile Irak, İran'dan doğal gaz ithalatının artmasını istedi. İran geçtiğimiz sene 17 milyar metreküp gaz ihraç etti. İran ile diğer ülkeler arasında 15 karma ekonomik komisyon toplantısı düzenlendi. Ve İran İnsan Hakları Komitesi Filistinli gazetecinin şehadetini kınadı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir grup Sünni alimle yaptığı görüşmede Şii ve Sünni birliğini stratejik bir konu olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün bir grup Sünni alim ve din adamı ile yaptığı görüşmede yurttaşları ve Sünni alimlerin ülke tarihindeki konumunu önemli olarak nitelendirerek şöyle dedi: Ehl-i Sünnet alimleri ve düşünürleri kendi ülkelerindeki birçok hizmetin kaynağıdır ve Şiiler ve Sünniler İslami İran'da uzun yıllar birlikte yaşamışlardır. Bazı Sünni alimlerin yöneticilik görevlerinde daha fazla kullanılması yönündeki taleplerine değinen Ayetullah Reisi, nitelikte insan kullanmak önemli ve gereklidir. Hükümetin kıstası da verimliliktir ve her vilayeti bu alimlerin kullanılmasıdır, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı açıklamasının devamında, geçmişte sınır sakinlerine sınır gelirleri verilseydi ve sınır pazarları etkinleştirilseydi, sınır sakinlerinin şu anki sorunlarını görmezdik diye kaydetti. Reisi konuşmasının bir başka bölümünde bölgedeki tekvirci hareketlerin büyümesine değinirken, tekvirci ve selefi düşüncelerin ülkedeki etkisi konusunda dikkatli olmalıyız. İngiliz Şiası ve Amerikan Sünnisi biz madalyonun iki yüzüdür ve her ikisi de İnsan dünyası birliğine karşıdır dedi.
Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al-Sail'in daveti üzerine yakında Maskat'a gidecek. İran Ticaret Geliştirme Kurumu Batı Asya Ofisi Genel Müdürü Ferzat Pilten bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Reis'inin Umman ziyareti arifesinde İran Ticaret Geliştirme Teşkilatı ve İran-Umman Ortak Ticaret Odası ile işbirliği içinde İran'dan bir ticaret heyeti 16 Mayıs'tan itibaren Maskat'a gidecek dedi. Pilten İran heyetinin bu ziyaret sırasında İran-Umman ticaret toplantısına katılacağını, Umman'a ihracatı geliştirme yöntemlerini inceleyeceğini, iki ülkenin siyasi yetkililer arasındaki müzakerelerde ele alınacak ticari ilişkilerin geliştirmesindeki sorun ve engelleri belirleyeceğini ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti takviminde 25 Ordubehş günü İran'ın dünyaca ünlü şairi Hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi anma günüdür. Dünyada bilinen Şahname gibi büyük destan eserine yazan Firdevsi Anma Günü etkinliği bugün İslam-İran'da düzenlendi. Rezevi Horasan'ın tarihi kenti Tuson Baj köyünde Hicri Kameri 329 yılında doğan Firdevsi, İran ve dünyanın en ünlü ve bilinen şairlerindendir. Firdevsi'nin Şahname kitabı çeşitli dillere tercüme edilmiştir. Kuşkusuz Fars dilinin en değerli koruyucularından biri Hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi'dir. Şahname hem Fars dilinin hem İranlı kimliğinin korunmasında kaçınılmaz rol ifa etmiştir.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakırken'i İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik politikasının yaptırımları etkisizleştirmek olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bakırken'i Uluslararası Petrol, Doğalgaz ve Petrokimya Fuarını ziyaret ederken yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımları etkisizleştirme stratejik politikasının yaptırımların kaldırması için akıllıca girişimlerin yanında düşmanın ülkeye yönelik komplolarını boşa çıkaracağını belirtti. Bakırken'i gelinen aşamada yaptırım altındaki diğer ülkelerin de yaptırımı etkisizleştirebilme bilimini İran'dan alma peşinde olduklarını vurguladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca yaptırımların kaldırmasının yaptırımları etkisizleştirmek için yumuşak ve sert imkan ve potansiyelleri koruyup geliştirmeye bağlı olduğunu vurguladı. Bakırken İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşme sürecinde ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme konusunda ciddi olduğu kadar yaptırımlardan korunmak için düşmana ve yabancılara güvenmeme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.
İran Milli Doğalgaz Firması Genel Müdürü, Türkiye ve Irak'ın İran'dan doğal gaz ithalatının artmasını istediğini bildirdi. İran'ın Irak başta olmak üzere komşularına doğal gaz ihracatı son aylarda kayda değer ölçüde artmıştır. İran, Türkiye'nin doğal gazını tedarik eden önemli ülkelerden sayılıyor. İran Milli Doğalgaz Firması Genel Müdürü Mecid Çekin'i bugün yaptığı açıklamada Türkiye ve Irak'a doğal gaz ihracatı sözleşmesinin uzatılması için görüşmelerin yürütülmekte olduğunu, bu iki ülkenin İran'dan doğal gaz ithalatının artmasını istediğini kaydetti. Çekin'i Türk tarafıyla yapılan görüşmelerde onların sözleşmesinin uzatılması ve doğal gaz ithalatının artmasını talep ettiklerini ifade etti. Yetkili Irak'ın da sözleşmenin uzatılması ve ithalatın artması talebinde bulunduğunu kaydetti.
İran Ulusal Gaz Şirketi Genel Başkanı Mecid Çekin'i geçen yıl yurt dışına 17 milyar metreküp gaz ihraç edildi dedi. İran Ulusal Gaz Şirketi Genel Başkanı Mecid Çekin'i bugün düzenlediği basın toplantısında doğal gaz ihracatı hakkında bilgi verdi. Çekin'i geçen yıl İran'ın yurt dışına doğal gaz ihracatı 17 milyar metreküp oldu. Bu miktardan yaklaşık 20 milyon metreküpü Irak'a ihraç edildi ve şu an 35 milyon metreküpe ulaştı dedi. İranlı yetkili son yılda Türkiye'ye yaklaşık 9 milyar metreküp doğalgaz ihracatı gerçekleşti ifadesini kullandı.
İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Caspio Dexpo 2022 sanayi fuarını ziyaret etti. Burada basın mensuplarına konuşan Musevi, Tahran-Bakü ilişkilerini değerlendirdi. İran ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Musevi, aynı stratejik bölgede yer alan iki ülkenin transit ticarette sahip olduğu potansiyeller değerlendirilmeli. İki ülke arasındaki ticaret hacmi bizim için tatmin edici değil. Bu tür fuarların düzenlenmesi İran-Azerbaycan ticaret hacminin artmasına da katkı sağlayabilir dedi. Musevi, umarım iki ülke arasında ticaret hacmi 1 milyar dolarlık seviyeye ulaşır ifadesini kullandı. Azerbaycan pazarının İran için önemli olduğunu dile getiren Musevi, İran ürünleri Azerbaycan üzerinden diğer ülkelere transit geçişinin yapılmasını umduğunu kaydetti. Büyükelçi Musevi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in İran'a ziyaret etmesi bekleniyor diye konuştu. Musevi, İran parlamentosundan bir heyetin Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanı Ekonomik İşler Yardımcısı Mehdi Sefer'i 21 Mart'tan 22 Eylül 2022'ye kadar çeşitli ülkelerle 15 karma ekonomik komisyonu toplantısının düzenlendiğini duyurdu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sefer'i Hicri Şemsi 1400 yılın ikinci yarısında çeşitli ülkelerle 6 karma ekonomik komisyon toplantısını düzenlediklerini işaretle bu senenin ilk yarısında da 15 karma ekonomik komisyon toplantısını tertip ettiklerini vurguladı. İran'ın diğer ülkelerle karma ekonomik komisyonun düzenlenmesini iyi seviyede olduğuna dikkat çeken Sefer'i geçtiğimiz hafta Ermenistan ile karma ekonomik toplantısı ve bu haftada Tahran'da Küba ve Slovakya ile ortak komisyon toplantılarının düzenlenmekte olduğunu ifade etti. Yetkili İran ile Ghana arasında 7. Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde Tahran'da düzenleneceğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Komitesi, Siyonist askerlerin Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'yi şehit etmesini kınadı. Siyonist rejim, askerlere geçtiğimiz hafta Cenin kampında El Cezire televizyon kanallarından Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'yi gazetecilik görevine yerine getirmekteyken hedef alarak şehit ettiler. Bu olay dünya tarafından kınandı. İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Komitesi yaptığı açıklamada Siyonist askerlerin Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'yi şehit etmesine kınarken uluslararası camiadan Siyonist rejimi bu olaydan dolayı hesap vermeye zorlamasını istedi. Halk ve hakikate hizmet eden gazeteci Şirin Ebu Akile'nin Siyonist rejimin Filistinlileri tahcir etmeye çalıştığı bir sırada hedef alındığına dikkat çeken açıklamada bu barbarlık ve cinayetten amacın hak ve hakikat sesini yok etmek ve özgürlük ve insani adaleti savunma feryadını susturmak olduğu ifade edildi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 368 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.224'e, vaka sayısı ise 7.228.051'e çıktı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu'nda ateş destek vasıtası ile 10 PKK'lının etkisiz hale getirildi, toplam sayının 95'i yükseldiğini bildirdi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu'nda 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle etkisiz hale getirilen terörist sayısının 95'e yükseldiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtasıyla etkisiz hale getirildi. Pençe Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 95'e yükseldiği ifadelerine yer verildi.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT, PKK'nın üst düzey bir isminin PKK'nın Türk güçlerinin Suriye'nin Aynel Arap bölgesinde düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MİT yaptığı açıklamada PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki üst düzey isminin gizlendiği nokta tespit edildikten sonra düzenlenen operasyon sonucu bu PKK'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamaya göre Şırnak'ta PKK'nın çatı yapılanması olan KCK adına faaliyetlerde bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Suriye'ye geçerek terör faaliyetlerine burada devam eden PKK'lı Ekrem Üstek, Kobani'de barındığı eve SİHA ile düzenlenen nokta operasyonuyla öldürüldü. Bu arada Türk güçlerinin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda da 3 PKK üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin itirazlarına rağmen bu ülkelerin topraklarında operasyonlarına devam ediyor.
Rusya'nın uyarılarına rağmen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO üyeliği için başvuru yapacaklarını açıkladı. İlgili açıklama, Niinistö ve Başbakan Sanna Marin'in Perşembe günü NATO üyeliğinden yana olduklarını söylemelerinin de ardından geldi. Finlandiya ile uzun bir kara sınırı bulunan Rusya, Helsinki'nin söz konusu ittifaka katılmasının hata olacağını ve ikili ilişkilere zarar vereceğini bildirmiştir. Rusya defalarca Finlandiya'yı NATO'ya üye olması durumunda uyararak konusunda uyarırken bunun ikili ilişkileri de etkileyeceğini bildirmiştir. En son olarak dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiyalı mevkidaşıyla telefonda gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya'nın Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine karşı olduğunu belirterek bu ülkeye üyeliği konusunda uyarmıştı. Bu arada İsveç'te bu ülkenin NATO'ya üye olma kararının ardından vatandaşlara sokak ve meydanlara inerek kararı protesto ettiler.
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliğine ilişkin Türkiye'nin endişelerini bildirdiğini, bir uzlaşı için şartların bulunacağına inandığını söyledi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mirsa Geoana, Türk yetkililer endişelerini ifade ettiler. İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmaya karar verirse bu iki ülkeyi memnuniyetle karşılamak ve bir uzlaşı sağlamak için gerekli şartları bulacağımıza inanıyorum açıklaması yaptı. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mirsa Geoana, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliğine ilişkin Türkiye'nin endişelerini bildirdiğini, bir uzlaşı için şartların bulunacağını inandığını söyledi. Covid-19'a yakalanan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yerine Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Geoana, toplantı girişinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği hakkında Türkiye ile dün gece yapılan görüşmeler nasıldı sorusu üzerine Geoana, açık ve yapıcı bir görüşme yapıldığını belirtti. Geoana, Türkiye önemli bir müttefik. Dostlar ve müttefikler arasında ele alınan ve konuşulan endişelerini ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmaya karar verirse bu iki ülkeyi memnuniyetle karşılamak ve bir uzlaşı sağlamak için gerekli şartları bulacağımıza inanıyorum dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde NATO'da müttefik olacak bir ülkenin terör örgütü YPG PKK'ya destek vermemesi gerektiğini belirterek bu iki ülke PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür demişti. Çavuşoğlu dün gece İsveç Dışişleri Bakanı Ann Lind ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına ilişkin üçlü toplantı yapmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da gazetecilere açıklama yaptı. Baerbock, Avrupa'daki herkesin daha fazla güvenliğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde NATO ortakları olarak şimdi güvenlik desteğine ihtiyaç duyanlara kapılarının açık olduğunu net bir şekilde ifade ettiklerini belirtti. Bunlar yakın dostlarımız ve ortaklarımız Finlandiya ve İsveç'tir diyen Baerbock, bu ülkelerin Dışişleri Bakanlarının dün akşam yapılan NATO etkinliğine katıldıkları için memnuniyet duyduğunu kaydetti. Baerbock, Finlandiya ve İsveç'in Avrupa Birliği üyesi olduklarını ve NATO'nun parçası olmadıklarını, ancak şimdi Rusya'nın bu iki ülkeyi NATO'ya ittiğine dikkati çekerek, "Böyle bir anda kapılarımız açıktır. NATO savunma odaklı bir ittifaktır ve her zaman öyle kalacaktır. Ancak aynı zamanda açık kapılı bir ittifaktır. Bu yüzden Finlandiya ve İsveç'i eğer parlamentoları ve toplumları bunun için karar verirse memnuniyetle karşılarız" değerlendirmesinde bulundu. Taran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Taran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları Gayri resmi toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO'ya üye olacak ülkelerin ihracat izinleri konusunda kısıtlamaları kabul edilecek bir durum değildir diye konuştu. Finlandiya ve İsveç'le yapılan görüşmeyle ilgili Çavuşoğlu, Türkiye'nin endişelerinin de giderilmesi yönünde çalışma önerisi geldi ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteği son vermeleri lazım dedi.
Sırada bültenimizin son haberi var. İşgal askerlerine 2 gün önce Batı Şeria'daki Cenin kampına düzenlediği baskın sırasında yaralandıktan sonra işgal güçlerince gözaltına alınan Davud Ezzübeydi bugün şehit oldu. İşgal güçleri dün Cenin kampı sakinlerinden Davud Ezzübeydi'nin gözaltında tutulduğunu ve durumunun kritik olduğunu ailesine bildirmişti. İşgal güçlerinin cuma günü Cenin kampına düzenlediği baskın sırasında karnından yaralanan Davud Ezzübeydi ağır yaralı halde 1948'de işgal edilen topraklardaki bir hastaneye nakledilmişti. Şehit Davud Ezzübeydi'nin eşi Zekeriya Ezzübeydi'nin kardeşi olduğu annesi ve bir diğer kardeşi Taha'nın işgal güçlerinin Nisan 2002'de Cenin kampına düzenlediği baskın sırasında şehit oldukları belirtildi. İslami Direniş Hareketi Hamas siyasi birim üyelerinden Zahir Cebbar'in esir Davud Ezzübeydi'nin şehit olduğunun ilan edilmesi ardından yaptığı açıklamada Filistin halkını her yerde işgale karşı direnişi tırmandırmaya davet etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Halife Bin Zayed'in ölümünden sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki güç ilişkileri başlığı altında. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 73 yaşındaki başkanı ve Abu Dhabi'nin emiri Halife bin Zayed Ali Nahyan 13 Mayıs Cuma günü öldü ve Muhammed bin Zayed resmen Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkanı oldu. 1971 yılında bağımsızlığa kavuşan Birleşik Arap Emirlikleri'nin bugüne kadar sadece 2 başkanı olmuştur. Zayed bin Sultan Ali Nahyan bağımsızlıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk başkanıydı ve 2004'te Halife bin Zayed Ali Nahyan onun yerine geçti. Halife her ne kadar bugüne kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkanıydı fakat onun iktidar süresi aslında 10 yıldı. Zira 2014 yılında geçirdiği felç yüzünden uygulamada Fars Körfezi'nin bu ikisinde önemli bir rol üstlenemedi. Bu yüzden Halife bin Zayed küçük kardeşi ve Abu Dhabi Veliaht Muhammed bin Ayet ülkenin idaresini üstlendi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomi gelişmesi 1990'lı yıllarda ve Zayed bin Sultan döneminde başlasa da Şeyh Halife döneminde bu ülkenin ekonomik gelişmesi sürdü. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgedeki müdahaleci dış politikası ve emelleri de Halife bin Zayed döneminde başladı. Halife bin Zayed'in ölümüyle birlik Yüksek Konseyi Abu Dhabi'de toplantı ve 61 yaşındaki Muhammed bin Zayed'i resmen yeni başkan olarak seçti. Birlik Yüksek Konseyi Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki en yüksek yasama ve yürütme organıdır ve ülkenin 7 emirliğinin her birinden birer emir üyesidir. Birlik Yüksek Konseyi'ndeki 7 emir oy birliğiyle Muhammed bin Zayed'i Birleşik Arap Emirlikleri başkanı seçti. Aslında Muhammed bin Zayed 2014 yılından beri pratikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkanıydı ve Şeyh Halife bin Zayed ise göstermelik olarak bu görevdeydi. Muhammed bin Zayed, Halife bin Zayed'in üvey kardeşidir.
Muhammed bin Zayed şimdiye kadar bir emirlik muhafız alayı subayı, Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri pilotu, Birleşik Arap Emirlikleri Hava Savunma ve Hava Kuvvetler Komutanı ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. 2005 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Güçler Başkomutan Vekili seçildi ve ardından da Kor Generallık derecesine yükseldi. Halifenin ölümü ve Muhammed bin Zayed'in başkan seçilmesiyle birlikte emirlik veliahtlığı görevi pratikte boşdur. Muhammed bin Zayed'in eski başkanın üvey kardeşi olması dikkate alınırsa, görünüşte veliahtlık görevi de Muhammed bin Zayed'in öz kardeşine ulaşır. Buna dayanarak veliahtlık görevi için 3 kişi için daha şanslı görünüyor. Birleşik Arap Emirlikleri için uluslararası bir sima olan ve Siyonist rejim ile Abraham Anlaşması'nı da imzalayan ve uluslararası çapta daha fazla tanınan Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, diğer adlara göre bu görev için daha şanslı da görünmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin perde arkasındaki anlamı tahnun biz faaliyet bir diğer adaydır. Kendisi de Muhammed bin Zayed'in ardından ülkenin en güçlü adamı olarak bilinen Tahnun bin Zayed büyük bir ekonomik karteli yönetiyor ve güvenlik rolü daha belirgindir. Abdullah bin Zayed'in ardından Tahnun bin Zayed veliahtlık için ikinci şansır. Halihazırda İngiltere'de Manchester City kulübü sahibi olan Mansur bin Zayed'den veliahtlık için üçüncü kişi olarak söz ediliyor. Mansur bin Zayed başbakan vekilidir. Aslında fiilen bakanlar kurulunun üyesidir. Onun kazanan kozu ise Dubai emiri Muhammed bin Raşid'in damadı olması ve Alim Maktum'un kendisine de desteklemesidir. Son 8 yılda fiilen ülkeyi yöneten Muhammed bin Zayed'in ülkede ekonomik gelişmelere öncelik vermeye devam etti ve dış siyasette de bölgesel rolün güçlendirmesi gibi hırsları ve Kudüs'ü de İşgal eden Siyonist rejim ile ilişkilerini sürdürmesi bekleniyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki ihtilafların yoğunlaşması etrafında. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararı ve ittifakın bazı üyelerinin nispeten kabulünün ardından şimdi diğerlerinden muhalefet sesi duyulmaya başlandı. Hırvatistan'ın muhalefeti ardından Türkiye'de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakmadığını açıkladı. Finlandiya ve İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Paktı NATO'ya katılma kararı aslında NATO üyeleri arasında yeni bir cephe açarken Rusya ile Batı arasındaki çatışmayı da şiddetlendirdi. Finlandiya, İskandinav ülkelerinden biri olarak Rusya ile yaklaşık 1000 kilometrelik ortak bir sınıra sahiptir. Finlandiya NATO'ya katılırsa ortak Rusya-Finlandiya sınırı Rusya'nın bir NATO üyesiyle en uzun sınırı olacak. Bu durum Rusya'da endişeleri artırıyor. İsveç Başbakanı ayrıca Ukrayna Savaşı'nın İskandinav bölgesindeki güvenlik ortamını değiştirdiğini belirterek onların da NATO üyesi olmak istediklerini söyledi. Bu arada Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması örgütüne katılmasının sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı iki ülkenin NATO'ya katılmanın Kuzey Avrupa'da istikrarsızlık riski oluşturacağını belirterek iki ülkenin NATO'ya katılması halinde Moskova'nın teknik ve askeri harekat konusunu gündemine alacağını ilan etti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaya karar vermesiyle bazı ülkeler tarafından muhalefet sesleri duyulmaya başlandı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, Bosna Hersek seçim yasası değişene kadar parlamenton hiçbir ülkenin NATO üyeliğini desteklemeyeceğini söyledi. Böylece Zagreb, Hırvatlara Bosna Hersek'te ayrıcalıklı bir konum kazanmak üzere yeni NATO üyelerini kabul etmek için veto hakkı kullanmaya çalışıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusuna olumlu bakmadığını söyledi. Erdoğan her iki ülkenin terörist örgütlere sahipliği yaptığını da söyledi. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu konudaki rahatsızlıkları ve beklentilerini diri getirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, bu iki ülkenin Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi konusunda önerilerin olduğunu belirtti. NATO yıllardır daha fazla Avrupa ülkesinin üyeliğini memnuniyetle karşılayarak bunu olası herhangi bir saldırganla karşı Avrupa'nın ulusal güvenliğini artırmanın bir yolu olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle özel kırmızı çizgiler olmasına rağmen Avrupa ülkelerinin üyeliğini memnuniyetle karşılıyor. Aslında Avrupalı yetkiler olası bir Rus saldırısına hazırlanarak yıllardır NATO'yu güçlendirmeye çalışıyorlar. Bu mesele Ukrayna konusunda da NATO üyelerinin Kiev'e destek vermelerine ve maddi ve silah desteğiyle savaşın ateşini de yükseltmeye çalışmalarından neden olmuştur. Aslında Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana geçen son birkaç ayda İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya teşvik etmek ve kararlarını olumlu karşılamak Rusya ile gerilimi de tırmandıracaktır. Türkiye ve Hırvatistan tutumlarını açıklayan muhalefet ülkeleri arasında yer alıyor ve İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusu daha ciddi hale geldikçe diğer bazı üye ülkelerinde muhalefete katılacak gibi görünüyor. Bu farklılıklar aslında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da bu konuda uyarıda bulunurken Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının da bu bölgeyi NATO ile Rusya arasında bir yüzleşme yeri haline getireceğini de vurguladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Tüm kanıtlar Siyonist rejimin Katar El Cezire kanalının Hristiyan kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'yi önceden tasarlanmış bir plana göre kasten öldürüldüğünü gösteriyor değerli dinleyiciler. Şirin Ebu Akile'nin Siyonist İsrail ordusuna ait bir cipten bir keskin nişancı tarafından başından hedef alınması, yani kurşunun geçirmez yeleğin dışında kalan bir bölgeden vurulması tesadüf değil. Uzmanlar bu konuda daha önceden bir terör olayı olarak planlanmış ve bunun için de bir keskin nişancı gerekiyordu şeklinde analizlerde bulunuyorlar bu olayla ilgili. Aslında katil rejim İsrail Şirin Ebu Akile'nin elinden yeteri kadar sıkılmıştı. Çünkü kendisi 1997 yılından beri dünyayı Siyonist rejimin baskıcı ve yayılmacı siyasetlerinden haberdar ederek dünya kamuoyunun sahte rejim tarafından kandırılmasını engelliyordu değerli dinleyicilerimiz. Şimdi işgal edilmiş topraklarda bu acı haberden sonra tabii ki Siyonist rejiminin cinayetleri her zamanki gibi aynı tempoda devam ediyor ama şimdi medya mensuplarına yönelik bu şiddetin ne anlama geldiği konusunu da bugün sohbetimizde kısaca gözden geçirmeye çalışacağız. Röportajımızda Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam merhabalar, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün sayın dinleyiciler saygıyla sevgiler selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas hocam katıldığınız için. Şimdi girişte de çok kısa olarak ben Şirin Ebu Akile'nin terör olayından bahsettim. Bu medya mensubu Hristiyan bir kadın olarak Siyonist İsrail rejimi tarafından başından hedef alınarak vurulmuştur. Şimdi bu mesele özellikle medya yönelik, özgür medya yönelik İsrail'in bu şiddeti son günlerde çok konuşuldu Abbas hocam. Bu terör olayları ve buna benzer terör olayları İsrail ile ilgili hangi mahiyetini bizim için ortaya koyuyor sizce?
Valla Siyonist rejim bunu hiç saklamadan yapıyor. Dünyada hangi ülkede olursa olsun Siyonist rejiminin cinayetlerini, terör eylemlerini açıklayacak herhangi bir gazetesi her zaman için terör örgütünün yani terör devletinin hedefindedir. Bunu da saklamıyor ki yapıyor. Bunu defalarca dünyanın farklı yerlerinde özgür basına yönelik, demokratlara yönelik veya Siyonist rejimi eleştiren gerçekler ortaya koyan raporlar koyanları her zaman infaz etmiştir. Ve bunu batıda da yapıyor, doğuda da yapıyor. Defalarca bunu gördük. Siyasi muhaliflerini ve bölge ülkelerinin muhalif örgütlerinin liderlerini nasıl ki terör ediyorsa aynı şekilde gazetecilerde, televizyoncularda, yorumcularda terörüne, hedefine koyuyor. Ve bundan bir çekindiği yoktur ve maalesef dünyadan da hiçbir konuda başka ülkede sosyal uluslararası insan hakları örgütleri veya basın yayın kuruluşları bu konuda çok fazla da Siyonist rejime ses çıkartmadıklarından da bundan da bir şımarıklık ve tabii ki yüzsüzlük söz konusudur.
Tahran Radyosu.
Abbas hocam şimdi Amerika ve Avrupa gibi ülkeler her zaman demokrasiyi kendi sloganlarının başında tutarak bu özgürlük ve özgür özellikle medya alanında özgürlüğe doğru vurgu yapıyorlar. Ancak şimdi bu olaydan sonra Siyonist rejim bu ülkeler tarafından hiç kınanmadı. Bu terör eylemi basına yönelik bu şiddet hiçbir şekilde kınanmadı. Siz bu ülkelerin tavırlarını İsrail rejimi ile ilgili nasıl değerlendirirsiniz?
Bu konuda bazı hoşlanmadığı rejimlerin, başarı hoşlanmadığı yönetimlerin her zaman için insan hakları ihlallerini büyük manşetler, 8 sütunluk manşetle verir, bütün dünyayı afişe eder. Ama ne yazık ki biz bugüne kadar bütün Siyonist rejiminin katliamlarını, Sabra, Şatilla katliamlarını, bütün Filistin, Gazze katliamlarını, bütün Gazze'nin veya Hamas'ın veya diğer Filistin örgütlerin liderlerinin teröre kurban edildiğini hiçbir zaman basın veya batı basını çok fazla gündeme getirmedi. Nadirdir açıkçası. Bu da dediğin gibi ha biz de şöyle diyoruz yani batı basını söylüyoruz. İslam dünyasında kaç kişi bunu eleştiriyor ki bu erliken İslam ülkesinden hangisinden bugün ana haber bültenlerinde 2-3 ülke hariç bu katliam, bu gazetecinin ölümü haber oldu. Körfez ülkelerinin hiçbirinde, hemen hemen Katar'da, Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Kuveyt'te, Ürdün'de, bunların hiçbirinde gündem olmuyor. Bu nedenle dolayı biz artık neden Hollandalı, Belçikalı ya da ne bileyim Yugoslav veya ne bileyim Şilili gazeteler susuyalım ki onlar dönem dönem bir şeyler dinleme getirse bile İslam dünyası suskunluk halindedir. Bu da Siyonist rejiminin elini bu konularda çok açık. Yani önemli bir destek veriyor. Kredi sağlıyorlar buna. Bundan da bir şeyimiz yok yani açıkçası. En önemli mesele ağaç içinden sürülmüştü. Dışarıdan bir baltayla saldırmaya gerek yok diye söylemek gerekiyor.
Doğru. Abbas hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerinde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
Sağ olun efendim. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretmeni ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Şirin Abu Akile'ye terör saldırısının yapılması, İsrail rejimi tarafından bu saldırının gerçekleşmesi ve bunun dünyada nasıl yankılandığı konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Siyonist İsrail rejiminin cinayetleri ve şiddetli eylemleri çerçevesinde. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Siyonist rejimin Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesi, İran'ın Suriye'deki terör saldırılarını kınaması gibi haberler göze çarparken Keyhan gazetesinde İran Savunma Bakanlığı'nın İran'ın caydırıcı gücüyle ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı, Savunma Bakanlığı'nın temel görevi silahlı kuvvetlere teçhizat ve silah sağlamak ve en kısa zamanda yapılacak olan ulusal iktidarı üretmektir dedi. İslam İran Savunma Bakanlığı'nın 6000 bilgi tabanlı şirketle ilişkileri ve işbirliği var ve Savunma Bakan Yardımcısı General Mehdi Ferahi'ye göre bu işbirliği Savunma Bakanlığı'nın kapasitesini ve gücünü 20 kattan fazla arttırmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Karai Aşdiyani, bakanlığın üst düzey yetkililerinin düzenlediği bir konferansta şunları söyledi. Hükümetin yılın sloganını tahakkuk bulması yönündeki girişimlerine paralel olarak, Savunma Bakanlığı'nın yurdun diğer kurumlarına teknik bilgi üretimi ve aktarımı konusunda yardım etmeye hazırdır. Tuğgeneral Aşdiyani açıklamasının devamında şöyle dedi. Silahlı kuvvetler teşkilatlarını savunmanın çeşitli yönlerinde desteklemek, teknik ve teçhizat yeteneklerini geliştirmek, uluslararası tehditleri ve gelişmeleri izlemek ve en son bilim ve teknolojiye erişim sağlamak bakanlığın temel görevleri arasında yer alıyor.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Siyonist rejimin Filistinli muhabiri şehit etmesine karşı tepkilerin devam etmesi, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde nükleer müzakerelere dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Viyana görüşmeleri düğümün ancak hatalı tarafın İran'ın mantıklı ve ilkeli çözümlerine bağlı kalmasıyla çözülebileceği bir aşamaya geldi dedi. İran'ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şamkhani Cuma günü yayınladığı Twitter mesajında Amerika ahde vefasızlık ve Avrupa eylemsizlikle İran'ın kanıtlanmış iyi niyetinden yararlanma fırsatını yok etti. Geri dönmeye niyetleri varsa İran bir anlaşmaya varmaya hazırdır diye kaydetti. Viyana müzakerelerin koordinatörü Enrico Mora geçtiğimiz çarşamba ve perşembe günü İranlı baş müzakereci Ali Bakri Kani ile Viyana müzakerelerinin devamını görüşmek üzere bir araya geldi. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell de Cuma günü yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerin yakın gelecekte devam edeceğini duyurdu ve gazetecilere verdiği kısa bir demeçte Enrico Mora'nın Tahran ziyaretine ilişkin şunları dile getirdi. İran ile müzakereler yakında başlayacak. İran ile nükleer müzakereler askıya alınmıştı. Ancak Avrupa Birliği koordinatörünün İran ziyareti müzakerelerin yeniden başlamasına yol açtı dedi.
Üst düzey Avrupalı yetkili İran ile Viyana'da diğer taraf arasında bir anlaşmaya varılacağını umduğunu belirterek nihai bir anlaşmaya varma ihtimali var dedi.
Hemşeri gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın Suriye'de terörist gruplar tarafından işgal edilen bölgelerde yatırım yapılmasını yaptırımlardan muaf tutmasının amacının bu bölgelerin zenginliğini yağmalamak olduğunu vurgularken Şam'ın bu planı başarısız kılacağını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride şu açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeydoğu ve kuzeybatısındaki terörist gruplara Amerika ve onun batılı araçları tarafından yapılan yardım, Suriye'nin ekonomik potansiyelini yok eden ve pamuk, petrol, buğday ve tarihi eserleri kadar bu ülkenin zenginliğini yağmalayan etkendir. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye uygulanan tek taraflı yaptırımların bu ülkenin altyapısının tahrip edilmesinin nedeni olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu. Amerika hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğu ve kuzeybatısında ekonomik faaliyetlerde bulunmasına izin verdiği yönündeki açıklaması ve Amerika Hazine Bakanlığı'nın bu konudaki iddiası, Amerika'nın terörle mücadeledeki uluslararası taahhütleri ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye halkının birliği yönündeki taahhütleriyle çelişen yıkıcı yaklaşımının devamından başka bir şey değildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin Beşar Esad ile görüşmesi.
İslam İnkılabı rehberinin Katar emiri ile görüşmesi.
Uluslararası Para Fonu'nun İran'ın ekonomik durumunu açıklaması.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın Nekbe Günü arifesinde bildiri yayınlaması.
İran Dışişleri Bakanı Polonyalı mevkidaşı ile görüşmesi.
Tahran'da 26. petrol gaz rafineri petrokimya fuarının düzenlenmesi.
Ve İran ekonomik yetkilisinin İran-Katar ilişkileri hususunda konuşması.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, geçen hafta Tahran'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kabul ettiği görüşmede Suriye halkı ve hükümetinin direnişi ve uluslararası bir savaştaki zaferinin Suriye'nin itibar ve onurunun artmasına zemin sağladığını belirterek iki ülkenin münasebetlerinin geliştirmesine vurgu yaptı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dün sabah Tahran'a gerçekleştirdiği ziyarette İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei ve Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ile görüştü. İslam İnkılabı rehberi görüşmede Suriye'nin siyasi ve askeri alanlardaki büyük başarılarını işaretle bugün Suriye'nin savaş öncesi Suriye olmadığını, o sıralarda yıkıntıların olmadığını ancak bugün Suriye'nin prestij ve itibarının geçmiştekinden daha fazla olduğunu ve herkesin bu ülkeye bir güç olarak baktığını kaydetti.
İslam İnkılabı rehberi Suriye Devlet Başkanı ve Suriye milletinin bölge milletleri nezdinde onurlu olduğuna temasla bizim ve sizin komşu ülkelerinden bazı liderleri Siyonist rejimin yöneticileri oturup birlikte kahve içiyorlar. Ancak bu ülkelerin milletleri Kudüs günü caddeleri cemiyet ve Siyonist karşıtı sloganlarla dolduruyorlar. İşte bölgenin bugünkü gerçeği budur diye konuştu.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da görüşmede ülkesine verdiği destekten dolayı İran'a teşekkür ederek İran'ın son 40 yılda Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel konulardaki kararlı duruşu İran'ın yolunun doğru ve ilkeli bir yol olduğunu tüm bölge halkına göstermiştir diye konuştu. Esad, savaş yıkıntılarını imar etmenin mümkün olduğunu ancak ilkelerin yok edilmesi halinde yeniden onarılamaz olduğuna temasla İran milletinin direnişini rahmetli İmam Hümeyni'nin ilkeleri ve Ayetullah Hamenei'nin rehberliği çerçevesinde devam ederek İran milleti ve Filistin dahil bölge milletleri için büyük zaferler yönünde zemin sağladığını kaydetti.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Tahran'ı ziyaret eden Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Sani kabulünde ikili siyasi ve ekonomik işbirliğinin artması gerektiğine vurgu yaparken bölge meselelerinin çözüm yolunun yabancılar olmaksızın diyalogdan geçeceğini belirtti.
Tahran'ı ziyaret eden Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al-Sani kabul eden Ayetullah Hamenei, ikili siyasi ve ekonomik işbirliğin artması gerektiğine vurgu yaparak, İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik cinayetlerinin sürdüğünü ve Arap dünyasından bu tür açık cinayetlere karşı siyasi arenaya girmelerini beklediklerini ifade etti.
İran ve Katar ilişkilerinin sağlamlaşmasının da iki ülkeye yararlı olduğunun altını çizen Ayetullah Hamenei, İki ülkenin ekonomik ilişki düzeyi halihazırda çok düşük ve birkaç kat artmalıdır. Siyasi konularda da daha fazla istişareye gerek var ve umarız bu ziyaret işbirliğinin genişletilmesi için yeni bir millet olur değerlendirmesinde bulundu.
Thank you.